Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematiğe hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Ahmet Gürata, Caner Fidaner ve Selim Eyüboğlu ile birlikteyiz. Programımızın konusu koronavirüs sinemayı nasıl etkiledi ve 2021'de sinemadan ne bekliyoruz? Ben ilk sözü sevgili Ahmet Gürata'ya vermek istiyorum. Ahmet Gürata, koronavirüs sinemayı nasıl etkiledi?
Evet, aslında çok ciddi bir şekilde etkiledi sanıyorum. En başta kısaca yanıt verirsek, çok uzun bir süredir sinema salonları kapalı. Bunun dışında pek çok üretici, oyuncular olsun, yönetmenler olsun uzun zamandır çalışma olanağı bulanamıyor. Buna bağlı olan sektörleri de ciddi olarak etkiledi. Tiyatro sektörü gibi işte başka yaratıcı sektörleri. Dolayısıyla şu anda epey bir ciddi krizin ortasındayız sanıyorum. Ama tabii buradan kazançlı çıkan kesimler de var. Örneğin internet üzerinden yayın yapan platformlar hem abone sayılarını hem içeriklerini çok arttırdılar. Ama şöyle bir geriye çekilip birazcık daha geniş perspektiften bakarsak, yani hani sinema sektörü nereye gidiyor, nedir diye soracak olursak, bir bakıma tabii bu tür krizlerle sık sık karşılaştı sinema sektörü. Yani çok uzun zamandır, belki kurulduğundan beri sık sık sinema sektörünün işte son bulacağından, öleceğinden, bir tür prematüre bir ölümle karşılaşacağından çok sık söz eder olduk. Yani 80'lerden beri herhalde her 4-5 yılda bir bu türden şeyler çıkıyor. Hatta şöyle bir arşivleri karıştırırken baktım, hemen salgının başlamasından 5-6 ay önce New York Times'da büyük bir yazı çıkmış. 2019'da. İşte 10 yıl içerisinde sinema yok olacak mı acaba diye bir soruyla yönetmenlere gitmişler. Pek çoğu da onların ahvah etmiş. Yani işte evet, sektör çok zor da, bu internet üzerinden yayın yapan platformlar etkiliyor bizi, büyük stüdyolar etkiliyor diye. Dolayısıyla böyle bir yandan bu işin şey tarafı, yani bu tür şeyler hep konuşuluyor ama her seferinde aslında bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama bu tabii şey anlamına da gelmemeli. Yani çok ciddi kayıplar da var. Özellikle gösterim anlamında, sinema salonu anlamında herhalde ciddi bir daralmaya gideceğiz gibi görünüyor. Bu tabii çok ciddi bir sorun. Evet, böyle bir gireyim isterseniz ve hep beraber açarız.
Zaten yeni sinema salonları dizayn edilmeye, mimarlar çizmeye başlamış. Hmm. Yani koronavirüs sonrası sosyal mesafeye uygun sinema salonları, işte koltuk düzenleri nasıl olacak diye. Caner Bey, siz ne diyorsunuz? Sinemayı nasıl etkiledi sizce koronavirüs?
Valla aslında koronavirüsün öncesinde de bir takım çeşitlilikler görüyorduk, bazı değişiklikler görüyorduk. Ahmet Bey'in söylediği gibi sinema nereye gidiyor diye. Korona biraz bunları, pandemi bunları biraz hızlandırmış olabilir ve tabii belli yönlere yönlendirmiş olabilir. Aslında tek kelimeye indirmek gerekirse, ben önümüzü sinema açısından bir biodiversity sözünden, ödünç sözcüğünden ödünç alarak bir sine diversity ya da sine çeşitlilik dönemi gibi görüyorum. Birçok aşamada çeşitlilik olduğunu görüyoruz, gözlüyoruz ve bunun pandemiden sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle aşamalara ayırsak film yapımının, düşünce aşaması, bir filmin yapımı aşaması, ürünün ortaya çıkması, onun dağıtımı, izlenmesi ve eskiden hani post production, eskiden de hala kullanılıyor tabii, post production lafı vardır, yapım sonrası. Belki şimdi bir de izleme sonrası, post watching aşaması diye yeni bir şeyle tanışıyoruz diye düşünüyorum. Bu pandeminin bir etkisi olabilir. İşte Zoom'larla, başka toplantılarla küçük gruplar oluşuyor ve filmler, eski filmler, yeni filmler ya da kavramlar küçük gruplar üzerinden tartışılıyor. Burada bir küçük yapımcının kendi başına seyircisine ulaşabilmesini de sağlıyor. Eskiden mesela salonda işte filmin yönetmeni geldi, o koşar sinemateye, yönetmeni uzaktan görürüz, soru sorarız filan. Yahut Oyuncu geldi. O işte ilk gösterime, galaya gidilir, görülür filan. Sonra iş televizyona dönünce daha böyle biraz kolaylaştı bu kişileri görmek. Ama şu anda Zoom'dan yönetmenlerle yüz yüze, ama her ne kadar ekrandan da olsa yönetmenlerle, oyuncularla, yapımcılarla izleyicinin buluşması mümkün oluyor. Bunun böyle küçük küçük adalar yaratacağını düşünüyorum, yaratmaya başladığını düşünüyorum diyeyim. Yani genel olarak böyle diyebiliriz. Salonlar konusunda daha sonra mı geliriz?
Olur, daha
sonra. Sine çeşitlilik. Pardon.
Pardon, öyle araya gireyim dedim. Biyo çeşitlilik.
Lütfen, lütfen.
Güzel bir metafor. Akademik literatürde de aslında yakın zamana kadar biraz yanlış adlandırılıyordu. Bir tür birleşim, yakınsama adı veriliyordu İngilizce convergence. Yani hepsi tek bir noktada birleşecek, internet üzerinden olacak bütün bu işler gibi. Ama bu görüş de değişti. Şimdi böyle biraz iletişim medyalar arası, iletişim araçları arası ya da işte sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi bir tür çeşitlilik ortamı olacağını görüyoruz. Yani iki pencere vardı yakın zamana kadar belki. Bir tanesi bu sinema salonlarındaki gösterim, biri de televizyon. Şimdi bunlara platformlar, internet üzerinden yayın yapan platformlar eklendi. Ama bu pencere çok genişliyor artık. Yani internet üzerinde çok daha başka kanallar, özellikle internet temelli başka kanallar açıldı. Ama cep telefonu üzerinden giden kanallar var. Dolayısıyla böyle bir spektrumda, pencerelerde bir genişleme var. Birisi daralırken öbürü açılıyor. Belki öyle diyebiliriz. Evet. Yani bu sinema sektörü, sinema salonu gösterim zaten o penceredeki payı azalmaktaydı. En son işte %30'lara kadar, 20'lere kadar inmekteydi. Ama başka pencereler de açılıyor bir yandan.
Ben Selim Bey'in görüşlerini aldıktan sonra farklı bir soru soracağım bununla ilgili. Selim Bey, siz ne diyorsunuz? Pandemi nasıl?
Yani şöyle, şimdi tabii ki hani bu pandemiye karşı bir sürü değişik kararlar, Ahmet'in söylediği gibi, yani çoğul bir şekilde hani sinema hayatını sürdürecek, cep telefondan seyretmeler, evde Netflix üzerinden seyretmeler, giderek o streaming firmaları da artıyor, yenileri ekleniyor ve inanılmaz paralar kazanıyorlar. Yani neredeyse bu pandemi onlara yaradığını bile söyleyebiliriz. Fakat sinemanın kendisi, yani en klasik anlamda her zaman için bunlar, yani o sinemanın bir resist eden, direnen, yani bu tip şeylere bir özelliği var. Sinema her zaman sosyal bir kurum oldu. Yani ona toplu halde, yani çok az insan tek başına filmlere gidebilir. Yani o, mesela ben hiç düşünmüyorum kendi başıma bir yazı yazmayacaksam falan. Eğlenmek için, daha doğrusu, bir sinemaya tek başıma gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Hep arkadaşlarımla falan gidiyordum. Bu bir sosyal bir ihtiyaç, bir gereklilik. Hatta sinemanın belki de zevki bununla ilgili. Yani sosyal boyutuyla ilgili. Hatta şu vardır ya, filmden çıkar çıkmaz sinir bozucu bir soru arkadaşınız. Ne düşünüyorsun? Daha 10 saniye geçmeden filmin bitmesinden. Falan. Bütün bunlar aslında o ritüelin bir parçası sonuçta. Bu anlamda sinemanın hani ölmesi veya direneceği hakikaten ilginç bir soru. Önü açık bir soru. Mesela Susan Sontag'a göre sinema, daha Susan Sontag kendisi ölmeden önce bittiğini söylemişti. Çünkü büyük bir ekranda bir takım işte oyuncuları görmek, yani hayattan daha büyük bir perdede bunu görmek, sonra şey, ya aksiyon değil de insanların kendi iç dünyalarını anlatan filmlerin son bulması ve buna benzer birçok sebepten ötürü sinemanın öldüğünü söylemişti. Hatta öyle bir kitap da var, The End of Cinema as We Know It diye. Yani bir daha çok öncelerinde hani bunlar telaffuz filan edilmişti, ama sinemanın ben her zaman için o sosyal boyutunun direneceğini düşünüyorum. Tıpkı şeyler gibi, mesela plak dinlemeye geri dönüldü, yani analog teknolojileri geri dönülmesi gibi, sinemayı hakikaten bizzat fiilen diğer insanlarla birlikte görmek, festivale gitmek, birlikte gitmek, bütün bunlar aslında tekrar geri dönecek gibi geliyor bana. Bir de ilginç gelen bana şöyle bir şey, yani sinemanın kurum, yani seyirci açısından değil de filmlerin nasıl değişeceği. Söz gelimi şöyle bir paradoks var sanki, hani gündelik hayatta maske takmak zorundayız. Maske takmayan politikacılar mesela kıyasıya eleştiriliyor filan. Filmlerde hala maske takmanın hayata girdiği hikayeler çok yok, yani hemen hemen hiç yok hatta. Yani oyuncular hala o star sistemini
yavaş yavaş başladı kimi filmlerde, dizilerde başladı, özellikle Amerikan dizilerinde. Filmlerin de düşen fotoğraflarında kimi işte, yani süper kahraman veya bir adaptasyon olmayanlarda oyuncular artık maskeli sahnelerde. Yani onların da şeylerini ben IMDb'de özellikle görmeye başladım.
Süper kahramanlar zaten maskeliydi başından beri. Fakat şöyle bir paradoks var işte, yani oyuncular, starlar yüzleri örtülü görünmek filan istemiyor. Yani onun star şeyine, imajına filan zarar veren, onu diğer insanlarla bir örnekleştiren, yüzünün yarısını saklayan hani bir durum aslında istenmeyen bir şey. Dolayısıyla bunun bütün bir narratif ve hikaye anlatmaya nasıl entegre edileceği, yani o noktada sinema gerçekten değişecek belki de. Çünkü kendi kendisini maskeli bir hayata hazırlamak, yani her boyutunda hazırlamak gibi bir şey var, zorunluluğu var sinemanın sanki. En azından bu pandemi sürdüğü sürece.
Ben ya da bu senin dediğinden böyle pardon Günay. Yani bir tür inkar içerisinde de olabilir sinema, değil mi? Yani o hayal dünyamızda sanki bu salgın olmadan önceki hayat, normal hayat ekranda devam etsin istiyoruz belki, bir öyle bir inkar.
Evet, sanki pandemi hiç yok gibi hayatımızda.
Evet. Evet.
İşin ilginç tarafı, pardon çok pardon, kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani aslında sinemanın altyapısı çoktan COVID'li günlere hazırlanmıştı. Yani şey olaraktan bütün o işte çoklu ortamlar, Netflix olsun filan, bütün bunlar aslında biraz da şey, hani bugünden içinde biz sosyal hayat olarak bile hazırdık. Yani Zoom vardı, işte şey, daha birçok WhatsApp gibi yöntemlerle filan biz zaten hani elektronik bir iletişim içindeydik, yani akıllı telefonlarda falan. Dolayısıyla sinema aslında, hani sinemaya gidememek büyük bir şok olmadı. Ancak dediğim gibi başta onun nostaljisi yavaş yavaş tetikleniyor gibi, birçok başka alanda olduğu gibi.
Ben şunu sormak istiyorum şimdi, sinema beyaz perde için mesela Christopher Nolan kendi filmleri için diyor ki IMAX çekiyorum ve bu filmi sinema salonunda izleyin.
Evet.
Şimdi Susan Sontag'ın dediği doğru, hani kişilerin hayatı, bireyin hayatı değil. Bu şu an konuştuğumuz daha fantastik filmler, daha işte özel efektleri öne çıkan filmler, ama mesela James Cameron da Avatar 2, 3 ve 4'ü getirecek. Hatta onun bir sözü var. Diyor ki ben Avatar'ı tam olarak 3 boyutlu çektim. Bu çok zordur ama Marvel veya diğer filmlerin yaptığı post prodüksiyon aşaması, yani çektikten sonra 3 boyutlu hale getirmek, bu da zaten seyirciyi çok etkilemiyor. Yani Avatar kadar etkilememesinin en büyük nedeni arada bir fark olması, izleyicinin bunu algılaması ve bunu evindeki televizyonda da izlediğinde aynı keyfi alacağını fark etmesiydi. Şimdi James Cameron tarzı 3 boyutlu çekilirse ya da işte Christopher Nolan gibi, yani bu filmin tadını sadece IMAX'lerle alırsınız gibi hikayelerle sinema salonları tekrardan o eski günlerine sizce döner mi? Ben önce Caner Bey'in ne düşüneceğini merak ediyorum bu konuda.
Vallahi bana dönmez gibi geliyor. Yani şöyle bir durum var. Karar verici olarak izleyicinin artık öne geçtiğini düşünüyorum. Yani AVM sinemalarını düşünün. AVM sinemaları bize çeşitlilik sunuyormuş görüntüsü altında, aslında büyük sınırlılık sunuyordu. Aa işte alışverişe geldik, hadi filme girelim. Aksiyon olarak hangisi var? Hem romantik komedi olarak hangisi var? Çocuğa işte animasyona gösterin. Böyle ticari sinema kalıplarına sokmuştu bizi. Ve de veya izleyiciyi işte döner kebap fiyatına patlamış mısır satarak ticari sinema oradan bir kendine çıkış aramıştı. Şimdi o günlerin bittiğini düşünüyorum. Çünkü artık izleyici daha çok karar verici, tercih, izleyici tercihlerinin öne çıktığı bir döneme geliyoruz. O aslında kuşak farkı. Bir dakikada bunu açıklamak isterim. Bizim kuşakta hangi filme gideceğimiz, ne yapacağımız aşağı yukarı belliydi. Ama özellikle şimdi Z kuşağı diyorlar ama ben 20. yüzyılın çocukları diyorum. Onlara baktığımızda büyük bir uyaran bombardımanın altındalar. Bize göre uyaran bombardımanın altındalar ama onlar normal olarak öyle yaşıyorlar. Hayat öyle bir şey. Aradan seçim yapmak zorundalar. Bu seçim bir taraftan onların kişiliğini yansıtıyor. Yani kişiliğine göre seçimi yapıyorlar. Ama aynı zamanda o seçimler onların kişiliğini bir taraftan da oluşturuyor, geliştiriyor. Sonuçta kişisel seçimler ön plana çıkıyor. Sanıyorum bu pandemi döneminde biz biraz da bunu keşfettik. Küçük gruplar oluşturmaya başladık. Zoom'da, WhatsApp'ta, daha önce Facebook'ta vardı. Biz Facebook grubumuzla toplantılar yapardık, gidip film seyredip tartışırdık. Onlar şimdi daha çeşitli, daha aktif hale geldi. Sonuçta nasıl ki benim çocukluğumdaki işte Bursa Dilek Sineması, Bursa Tayyare Sineması, Ankara'nın gençliğimdeki Arı Stüdyosu gibi büyük salonların artık ancak başka şeyler için kullanılabileceğini düşünüyorum. Onun yerine belki küçük butik salonlar, butik sinema diye de bir terim ortaya çıkabilir. Daha aktif olabilir. Bir tarihten örnek düşünürsek, tarih öncesi antik Yunan tiyatrolarını düşünün. O işte Yunan tragedyaları için yamaca yapmışlar oturma yerleri. Ve orada bir özel tören, tiyatro, işte Euripidesler, Askilosler falan izleniyor. Ondan sonra Roma dönemi geliyor. Roma dönemi onları kullanıyor belki ama aynı zamanda kendi tiyatro salonlarını da yapıyor. Roma tiyatrosu, orada belki gladyatörler, başka törenler falan. Şimdiki sinemalarda da, sinema salonlarında da bugün hatta o işte Efes Antik Tiyatro'da konserler veriliyordu yakın zamana kadar. Zaman işte fonksiyonu değişiyor yani salonun. Mevcut sinema salonlarının da fonksiyonunun değişeceğini ve yeni durumun kendine özgü yeni salonlar yaratacağını düşünüyorum. Bunların da belki bu tiyatro çıktığı zaman, televizyon çıktığı zaman apartman altı sinemalar olmuştu. O sırada Ankara'da yaşıyordum ben çok sayıda. Sonra internet gelmeden önce bunlar ortadan kalktı. Video gelince daha doğrusu bunlar ortadan kalktı. Onun gibi pandemi sonrası dönemde böyle daha küçük konglomerat gibi küçük grupların, komünitelerin oluşacağını ve bunların kendi film izleme mekanlarını yaratacaklarını düşünüyorum. Çünkü Selim Hocam'ın da söylediği gibi bu bir sosyal olay. Hatta şöyle bir cümleyle bağlayayım. Ben bir zaman derdim ki en güzel film henüz çekilmemiş olandır. Hani Nazım Usta'ya gönderme yaparak. Ama şimdi diyorum ki en güzel film izledikten sonra oturup dostlarla tartışabildiği filmdir. Pandemi döneminde Zoom bize bu fırsatları veriyor. Ama mutlaka pandemi bitince de bunun yollarını arayacağız diye düşünüyorum deyip kestim.
Evet, aslında ben de size katılıyorum. Belki şöyle de biraz açıklayabiliriz. Yani senin söylediğin gibi yani ilk başta soruda ima ettiğimiz gibi sinema salonları bu teknik yeniliklerle çekmeye çalışıyorlar. Çok uzun zamandır böyle aslında işte sinemaskop tekniği, işte Dolby ses sistemleri, üç boyutlu film gibi. Ama sanıyorum burada bir doygunluğa ulaştık. Yani bu belki bir sefer etkili oluyor. İşte Avatar örneğinde olduğu gibi kısa bir süre etkili olabiliyor ama teknik yenilik belki o kadar cazip kılmıyor sinema deneyimini. Ama bu deneyimi cazip kılan başka etkenler var. Caner Bey'in dediği gibi yani böyle bir butik sinema şeyi, işte onun da yakın zamanda örneklerini gördük. İşte yataklı sinemalar, yemek yenen sinemalar gibi. Yani bunu evdekine benzer kimi zaman ya da kimi zaman farklı yeni bir deneyim olarak sunacak olan daha küçük sinemalar bence devam edecek ve başarılı olacak. Ama sanıyorum teknik bir iddiadan işte belki buna şey de dahil etmek lazım ileride. Tabii o zaman o sinema olacak mı bilmiyorum. Gözlükleri takarak izlediğimiz sanal gerçeklik
deneyim. Virtual reality gözlüklerle.
Değil mi? Onu da alırız. Yeni bir etkisinin olacağını çok zannetmiyorum ben de. Selim'e atalım topu burada.
Şimdi Tabii yani bu soruların hiçbir zaman tek bir cevabı yok. İlginç yapan da o zaten yani. Hiçbirimiz hani hepimiz farklı şeyler söylesek büyük bir ihtimalle hepimiz de farklı olmaya devam edeceğiz bakış açımızda. Ama şöyle bir şey aklıma geliyor benim. Sinemanın tarihinden beri yeni teknolojiler çıktığında her zaman insanlar hayıflanmış. Eyvah sinema öldü. Mesela sesli sinema gerçek bir sanattı ve onun avantajı bütün dünyadaki insanların çağrı çapına gülebilmeleriydi. Dil yoktu çünkü, dil bariyeri yoktu. Dil çıktı aman eyvah filan. Ondan sonra renkli sinema çıktığında siyah beyazken bir sanattı ki bu argüman fotoğraf içinde hala var. Şimdi sıradan gerçek hayatı göstermeye başladı sinema dendi. Üç boyutlu da aynı şey söylendi filan. Fakat sinema her zaman için şey yaptı yani. Var olmaya devam etti. Aslında sinema belki de tersen düşünmek lazım. Yani sinema seyircisini sürekli çekmek için her zaman kendini yeniden icat eden teknolojilerle direnen ve şey yapan bir şeydi. Şimdi aynı argümanın sinema dışı seyretmeler için söyleyebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Yani şöyle, yani bilgisayar ekranından, telefondan, şuradan, buradan film seyredebiliriz. Ondan sonra da bir Zoom platform yaratıp onu tartışabiliriz. Ama bu gerçekten şey gibi geliyor. Hani hiçbir zaman öbür kadar cazip böyle sinemaya gitmek, arkasından McDonald's'a gidip filmi tartışmak falan gibi böyle şeyler yani aynı şey için, alışveriş merkezi içinde olduğu için diyorum. Bütün bunlar gerçekten şey mi? Yoksa sinema beni ilgilendiren hani hala kendini yeniden şey yaparak yani icat ederekten insanları salonlara çekmeye devam edebilecek mi? Yani iki tür seyretmeden bahsediyoruz galiba. Çünkü salonlu ve salonsuz seyretme. Yani salonsuz deyince bütün diğer teknolojiler bunun içinde. Ama hala hani biz bazı kuşak, yani yeni kuşaklar mesela hiç sinemayı doğru dürüst görmeden büyüdüler. Tamamen elektronik ortamlarda, akıllı telefonlarda falan büyüdüler. Onlar bile ama şeyi hatırlayalım. Emek sineması hani kapatıldığında, yıkıldığında her kuşaktan insan ona karşı direnmişti. Yani şeyler bile vardı içlerinden. Teenage yaşındaki insanlar da vardı ki onlar hani doğru dürüst sinema ritüelini yaşamamış insanlardı. O bana hani şey yani bu ritüel boyutu sosyalleşme boyutunun sanıldığından çok daha böyle dirençli bir şey hani köklü bir şey olduğunu düşündürüyor ne bileyim köklü bir gelenek oluşturduğunu düşünüyorum.
Bu arada biz sizle program öncesinde konuştuktan sonra ben virtual reality gözlüklü bir deneme yaptım. Yani bir araştırdım. Şöyle bir şey var. Kimi uygulamalarda yine bir sinema salonunda gibi sizi oturtuyor. Orada kararlaştırılmış bir film var. Film oynuyor. Filmi orada internet üzerinden o filme ilgi duyan ya da o janrına ilgi duyan kişilerle izliyorsunuz. Sonrasında da yine gözlük eşliğinde onlarla film üzerine konuşuyorsunuz. Ben 40 dakikadan fazla gözlüğe dayanamadığım için bende baş dönmesi, mide bulantısı yaptığı için
insanda yapıyor bu.
Evet, ya, onun da geçirme yöntemleri varmış. O bir aylık bir şeyi varmış onun. Böyle bir diyeti gibi bir şeyi varmış. Neler yapılıyor dair ama yani bir de o tarafa gitme var. Yani grup olarak ya arkadaşlarınızla ya da o hani Caner Bey'in dediği gibi bu grup bunlardan hoşlanan bir grup insanı bulup bir odada bir film izleyip sonrasında tartışmak ve işte o gözlüklerle birlikte de tam bir sinema havası verilmesi tarzı şeyler. Yani teknolojinin kendince bir geliştirmesi var. Diğer taraftan Selim Bey siz bir şey diyeceksiniz galiba.
Orada ama işte şöyle bir ufak bir uçurum var. Yani bütün bu teknolojilerin bize doğal gelmeye başladığı bir noktaya vardığımızda belki de hakikaten sinemaya gitmeyi hani o sosyalliği unutacağız. Ve eskiden ne kadar doğal birbirimizle yüz yüze konuşuyorsak hani o sonradan tartışma platformlarıyla filan ona devam ettireceğiz. Bir sanal bir sosyallik ortamı kuracağız belki. Ama ben ona çok kolay gelinemeyecekmiş gibi geliyor. Yani onun o yapaylığını hissetmeye uzun süre devam edeceğiz gibi. Çünkü sinema demin konuştuğumuz gibi hani şeye kadar geri gidiyor, antik Yunan tiyatrolarına kadar geri gidiyor. Yani insanların bir 2000 küsur yıllık bir toplu halde bir şey seyretmek, öncesi ve sonrasında sosyalleşmek gibi bir geleneği var. O bir kere de hani atlanıp da hiçbir şey olmamış gibi sanal ortamlarda, sanal teknolojilerde böyle devam edecek mi, ondan çok emin değilim.
Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Su akar yolunu bulur diye düşünürsek, yani bunun da bir çaresi bulunabilir gibi geliyor bana Selim hocamın söylediği şeye.
Belki, belki dediğim gibi yani bunun
karşılık olarak.
Gerçekten.
Peki ben son olarak 2021'de ne bekliyoruz sinemadan diye sorayım yayını bitirmeden önce. Bir de onu sizlerden cevabını alayım. Kim başlamak isterse.
Pardon, soru neydi, bir daha şey yapar
2021'de mi? Sinemadan ne beklemeliyiz?
Buradan deminki şeyden belki devam edecek olursak, yani aslında bu sanki sinemanın sonundan çok sosyalliğin sonu gibi bir noktaya varmış olduk belki. Yani ya da sanal ortamda onun yerini alan şey acaba hakikaten ne kadar sosyallik gibi bir noktada kaldık. Evet, herhalde sanıyorum yani 2021 ya da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şunu öngörmek çok zor değil hakikaten. Bunu bir şey gibi düşünürsek, pasta gibi, bunun içerisinde bu sanal ortamın payı daha da artacak. Sinema salonlarının payı daralıyordu zaten, daralmaya devam edecek belki. Ama evet, belki burada şey sorusunu sormak lazım hakikaten. Burada yaşayacağımız sosyallik eski sosyalliğin yerini tutacak mı, ya da tutacaksa nasıl olacak gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Evet, ona dair bilmiyorum. Pek çok insan şu anda düşünüyor sanıyorum. Ve zaten galiba bu iş yaşadığımız şimdi neredeyse birinci yıl doldurmak üzereyiz. Yaşadığımız yalıtılma karantina sürecinde bunun üzerine de aslında efekt kafa yorduk. Başta herhalde çok keyifli geldi o, en azından çaresizlikle belki sarıldık, ama şimdi sanki yavaş yavaş bir doygunluğa, yorgunluğa doğru gidiyoruz. Sanki bu sanal ortamın hem tartışmalardan bir tanesi de bu, yani bu online buluşmaların bizde yarattığı yorgunluk, çaresizlik hissi giderek artıyor. Dolayısıyla herhalde bir denge bulmaya çalışacağız.
Bence hepimizin gözlük numarası da büyüyecek bu sürecin sonunda. Sürekli ekrana baka baka, tablete, telefona.
Evet, evet.
Evet, doğru.
Bence yani ara çözümlerle uzun bir süre gideceğiz. Hani teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor olabilir, ama sinema salonlarında da bir tür loca gibi böyle plexiglass, böyle bazı restoranlarda çoktan denenmeye başladı bu. Dörtlü beşli grupların şey yaptığı, böyle o alan içinde seyredeceği, ya da çok eski bir gelenek, 40'lara kadar geri gidiyor ama bu arabalarla drive-in sinema denilen şey ve ilginç bir şekilde daha o zaman hani bir tür izolasyon da vardı. Yani her araba kendi içinde bir hani ünite gibi. Diğer arabadaki insanlarla bir iletişimleri yoktu, ama oraya işte dörtlü bir grup ya da birisi sevgilisiyle gelip de bir süre sonra filmi unuttuk da öpüşmeye başladıkları falan bir farklı bir boyutu vardı. Orada da bir mikrososyallik kendi başına vardı. Yani o mikrososyalliği korumak adına bütün bunlar yapılmıştı zaten. İzole etmek için değil. Mesela drive-in sinemanın icadı bence daha çok böyle bir motivasyonla ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla hakikaten bizi sinemaya hala hani cezbettirici, sinemanın neler yapabileceğini merak ediyorum. Yani bunun cevabı yok kafamda, fakat hani sinemanın kolay kolay pes etmeyeceğini, bizim de ondan kolay kolay vazgeçmeyeceğimizi düşünüyorum.
Ben devam edeyim mi izninizle?
Tabii, lütfen, buyurun.
Şimdi davranış değişikliklerinden yola çıkarsak belki biraz daha şeyler tahmin edebiliriz gibi geliyor bana. Bu sanal ortamda oluşturduğumuz yeni sosyalleştirme yeni sosyalleşmeler. Hani demin bir kitap adı geçmişti ya, bildiğimiz sinemanın sonu mu diye. Burada da bildiğimiz sosyalleşmenin sonu mu diye belki soru sorabiliriz. Ve yeni sosyalleşmelerin ortaya çıkabileceğini düşünebiliriz Selim Hocam'ın dediği gibi. Bu yeni sosyalleşmelerin karakteri ne olacak? Birincisi bence teknolojinin sağladığı olanakların çok fazla belirleyici olmayacağını düşünüyorum. Çünkü anlatacak bir hikayeniz yoksa, söyleyecek bir sözünüz yoksa o teknoloji çok da işinize yaramaz. Sonunda gene işin hikayeye ve söylenecek söze dayanacağı kalayım. Ve bunu dinleyecek kulaklar olması lazım. Efendim hocam?
Kısa bir donma anı oldu ama galiba duyuldu yine sözler.
Evet. Olabilir. Teknolojinin böyle sorunları da olabiliyor. Yani sosyalleşirken arkadaşınız bir anda donmuş gibi gelebiliyor. O sorun değil.
Çok doğru. Evet, bunlara hazırlıklı olacağız ve bunlar bizi etkilemeyecek. Ben aslında şunu söylemek istiyorum. Bir trend olarak, eğilim olarak bu biyoçeşitlilik gibi, yani sine çeşitlilik bizi ne götürüyor? Farklı kültürleri, farklı kişileri, farklı düşünceleri yeni platformlarda görüyoruz, tanıyoruz, biliyoruz ve bu enteresan bir eşitlikçi ve demokratik bir ortam yaratıyor diye düşünüyorum. Ben bu Zoom toplantılarını gözlüyorum. Hani çok konuşmasıyla ünlü arkadaşlar bile Zoom toplantısında diğerlerine fırsat vereyim diye kendini sınırlamaya başlıyor. Ya da hiç beğenmediği filmlere eskiden esip ya bu ne biçim film, işte bu filmi beğenen mi var falan diyen arkadaşa orada işte bak başka bir görüş sağladı, değişik bir açıdan baktık, iyi oldu falan diyorlar. Yani bir anlamda bu yeni ortamın insanların davranış biçimlerini de bence olumlu yönde değiştireceğini düşünüyorum. Bir empatinin daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ve işte başkasının hakkına saygı göstermenin değişebileceğini düşünüyorum. Bunu bir süreç olarak dünyanın değişik yerlerinde farklı filmlerin, farklı dillerdeki filmlerin izlenmesindeki artışla, ondan sonra özellikle genç kuşakta böyle bir eğilim olduğu söyleniyor. Altyazının daha kabul edilebilir bir hale gelmesi söz konusu. Parazit'in başarısı bunu bize gösteriyor aynı zamanda. Oscar'da da eskiden işte yabancı dilde, İngilizce dışı dilde en iyi film kategorisinin adının uluslararası film kategorisine dönüşmesi de bunun bir işareti. Bu yılki kısa liste çıktı geçen gün. Onun içinde mesela iyi filmler var benim bilebildiklerimden. İşte bir Guatemala filmi var, La Llorona, Ağlayan Kadın. Defalarca versiyonlarını gördük ama bu seferki Guatemala versiyonu insani değerlerle geleneksel bir hikayeyi buluşturan bir film olmuş ve dikkat çekeceğini düşünüyorum bu filmin dünya çapında. Sonuç olarak bu yeni ortam insani değerlerin bir ortak sistem olarak, ortak düşünce sistemi olarak yeniden yaratılmasında önemli bir rol oynayabilir diye düşünüyorum. Yine küçük gruplar ve genişlemiş bir taban, yani bütün dünya çapına kadar hani küreselleşmiş bir sinema faaliyeti tabanı içinden böyle küçük küçük gruplar oluşarak insani değerlere de bir anlamda dönüş yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler.
Ben buradan Caner Bey'in söyledikleri üzerinden son bir şey daha sormak istiyorum. Hani yayınımız bundan sonra böyle gelişeceği için hani lafı açıyor tarzında. Sizce bu pandemi döneminin yararlarından biri esasında AVM'deki sinemalarda veya işte herhangi o büyük sinema komplekslerinde göremeyeceğimiz dünya sinemasının farklı örneklerini izleyebilmemiz açısından bir şans oldu mu? Yani sinemaya artısı da farklı ülkelerin farklı filmlerini işte bu dijital platformlar sayesinde ya da internet siteleri sayesinde izleyebilme olanağı sunması oldu mu? Sinemaya böyle bir katkısı var diyebilir miyiz pandeminin?
Bence şöyle bir problem var. Sinemayla seyirci arasında çok önemli böyle bir iletişim, tutkal görevi gören bir kurum var. O da sinema festivalleri. Biz aslında bu tip filmleri sinema festivallerinden duyuyoruz normalde. Hatta onun otoritesine güveniyoruz. Yani bir takım böyle ünlü sinemacılar, yönetmenler filan jüride oluyor. Ondan sonra festival üzerinden atıyorum zaten Sound gibi dergilerde filmle ilgili bir şey çıkıyor. Ondan sonra bir tür o filmden rüştünü ispatlıyor bir anlamda. Ondan sonra seyrediyoruz. Yani bu elimizde sınırsız imkanlar var. Her türlü filme ulaşabiliriz. Her türlü filme indirebiliriz. Şunu bunu yapabiliriz ama hani önümüzde bir şey ipucu olmadıkça hani ona nasıl ulaşacağız ya da merak edip seyredeceğiz. O da bir sorun bence.
Evet aslında.
Öyle, pardon bir şey var önce... çünkü herkes festivallere yani ben onu üniversitedeyken fark etmiştim. Benim çoğu arkadaşım festivale ilk Ankara'da denk gelmişti ya da işte İstanbul'da yani kendi yaşadıkları yerlerde, coğrafyalarda festival olmadığı için bu tarz sanatsal filmlerden de çok haberleri yoktu. O yüzden üniversitelerde öyle bir büyük şehire gidince farkındalık oluyordu. Şimdi de mesela genç kuşağa baktığımda ben onu görüyorum. Yani farklı platformlarda farklı dünya sineması örnekleri olduğunu görebiliyorlar. Çünkü diğer türlü festivaller veya bahsettiğiniz Sound and Science gibi dergiler belli bir kesimin sadece bilgisi dahilinde kalıyor ya da ulaşabileceği noktada kalabiliyordu. Şimdi burada biraz daha genişliyor gibi ulaşılabilecek kişiler. Yani benim yorumum bu yönde olacak. Ahmet Bey siz bir şey diyordunuz.
Evet hiç kuşkusuz yani aslında galiba birkaç boyutu var. Bir tanesi tabii salgın belki bunu hızlandırdı ama yani zaten dijitalleşme döneminin başından beri bir tür ulaşma anlamında bir rahatlık yaşıyoruz. Yani bir hatta yeni bir sinefil kuşağın, yeni bir sinefil tanımının ortaya çıktığını söylüyorlar. Özellikle ta 90'lı yıllardan bu yana eskiden yani sadece hakikaten sinema salonlarında görebilen bir kesim varken önce işte video arkasından dijital olanaklarla yeni bir sinema takip şeyi çıktı, ortamı çıktı. Ama Selim'in dediği çok doğru. Hakikaten bir yol gösterici rehbere de ihtiyacımız var burada. Yani yoksa tamamen kaybolmamız mümkün. Bu tabii yani merkezinde festival yer alıyor ama galiba o dalga dalga açılıyor. Yani başka kurumlarla birlikte. Sanıyorum onlar da bu fonksiyonlarını bir şekilde devam ettiriyorlar. Ama senin söylediğin de altını çizmek lazım. Bu yıl dijital platformda gerçekleşen festivallerin söylediği en önemli şeylerden bir tanesi eskiden işte tek bir büyük şehirde belli bir sayıda izleyicimiz varken bugün ülkenin her yanından kimi zaman bazen dünyaya da açık oluyorlar. Dünyanın dört bir yanından daha önce bu tür bir deneyim yaşanmış insanlar takip etti bizi. Bu çok önemliydi diyorlar. Bunu da galiba evet olumlu şey hanesine kaydedebiliriz herhalde.
Caner Bey sizin bir yorumunuz var mı?
Zaten artık sinema festivalleri artık mı diyeyim bu sene için mi diyeyim dijital ortamda yapılmaya başlandı. Ben bundan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Bu da sonuçta çeşitlendiriyor seyircileri. Bu ara tabaka yani filme ulaşırken arada yeni bir tabaka ortaya çıkabilir. Yani dağıtımcı işte eskiden neydi? Dağıtımcı vardı. Salon sahibi vardı. Salon sahibi derdi ki Anadolu'da 70'lerden bahsedin. Ona bu sezon 5 tane İbrahim Tatlıses filmi gönder. Yani illa onun şeyi olur. Seyircisi olur gibilerden. Bu tabii ticari sinema sektörü için geçerli. Ama film festival sektörü diyelim ya da festival alanı, faaliyet alanı diyelim. Sonuçta bu da yayılmış oluyor. Birçok insana 11 lira verip İstanbul Film Festivali'nin filanca filmini izleyebiliyorsun. Çok büyük bir olanak diye düşünüyorum. Bunu yeni kuşağında keşfedeceğini diyecektim. Son anda düzelttim. Artık keşfetmiş olduğumu düşünüyorum. Bu da kuşaklar arası bağlantıyı da arttırıyor. Bir taraftan hani üstten bakarak aa işte neyse gençler de bizim gibi öğreniyor filan demek de mümkün. Ama tam tersine gençlerin klasik filmleri seyrederek nasıl güzel yorumlar yaptığını görüp gençlere olan bizim kuşağın güvenini arttıran tarafları da var. Biz böyle programlar da yapıyoruz bir vakıf kuruluşuyla. Özellikle yaşlıları konuşturmuyorum. Sırf gençler konuşuyor ve herkes aman ne güzel ya bu gençler iyiymiş falan diyorlar bizim kuşak. Neyse sonuç olarak bu çeşitlilik iyi bir yere doğru gidiyor. Ben son bir şeyi eklemek istiyorum. Bu cep telefonundan film izleme konusunda böyle bana aslında itici geliyor bu olay. Çünkü hani o filmi görmüyormuş gibi geliyor. İzlememiş, izletmediği halde izlemiş sandığını düşünüyorum kişinin. Aslında 1985 tarihli bir röportaj filmi hatırlıyorum. Woody Allen Jean-Luc Godard'la görüşüyor. Orada diyor ki Godard'a, o Godard hayranı aynı zamanda. Diyor ki ya işte gençler televizyondan diyor şeyin Mars kardeşinin ördek çorbası seyrediyorlar ve filmi seyrettiklerini düşünüyorlar. Aslında işte salondan seyredilmeli. Yani şimdi olay artık cep telefonuna indi ve cep telefonundan gerçekten bir takım ayrıntıları kaybediyorsunuz, göremiyorsunuz. Ya da belki filmler artık cep telefonundan izlenebilir şekilde çekilmeye başlanacak. Bu iyi bir şey mi olur, kötü bir şey mi olur bilmiyorum ama sonuçta hikaye kaybolmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de film sonrası tartışmalar daha önem taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu ara tabakada yeni bir ara tabaka, bir film değerlendiriciler, eskiden Atilla Dorsay'ın temsil ettiği film eleştirmenlerinin bir değişik versiyonunun ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler.
Son olarak bence hani cep telefonu bir tür indirgemeci bir şey gibi gözüküyor ama o da Google gözlükle birlikte yeni bir çıkış yapacak bence.
Öyle mi?
Gözlükten seyrettiğinizde sanki dev bir sinema perdesinde görüyormuş gibi.
Bak işte bu bir çözüm olur yani.
Ve anında iletişim kurabiliyorsunuz diğer seyredenlerle filan. Hani sinemada konuşmamanız gerekir ya insan daha şikayet eder. Öyle bir sorun da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla hakikaten biz bir tür cyborg sinema seyircisi ne dönüşebiliriz? Bu da bir çözüm olabilir.
Ömrümüz varsa görürüz bakalım.
O kadar uzun sürmeyebilir bu. Yani çoktan bir cyborglaştık.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bölümlerle karşınızda olacağız. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen likelayın, yorum yazabilir, soru gönderebilirsiniz. Bunun dışında Ahval'in YouTube kanalına üye olduğunuzda diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan Ahval'i takip ettiğinizde haberlere engelsiz ulaşabilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuz ya da tabletinizin markası ya da modeli fark etmeksizin Ahval uygulamasını indirdiğinizde yeniden haberlere engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.